Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 10 ayrımdan oluşmaktadır.
İki yaka iki uç. Tomris Uyar.
Ayrım 1.
Ses kaydına başlama tarihi 31 Mart 2007. Okuyan Gönül Akkaya. Sunu. Öyküyü kendisi için tek anlatı türü olarak seçmiştir. Bu alandaki 8 yapıtının yanı sıra ilki gün dökümü 75 olmak üzere günlüklerini topladığı 4 kitabı yayınlanmıştır. Ayrıca İngiliz ve Amerikan edebiyatı ağırlıklı olmak üzere 20'yi aşkın çevirisi vardır. Turgut Uyar'la birlikte Lükretius'tan çevirdikleri Evrenin Yapısı, Türk Dil Kurumu çeviri ödülünü almıştır. 1975. 1960'lı yıllardan beri çeşitli dergilerde yayınlanan deneme, eleştiri ve inceleme yazıları edebiyat çevrelerinde her zaman ilgiyle izlenmiştir. Son Tanrı adlı öyküsü, başka iki sanatçının yapıtlarıyla birlikte Haldun Taner ödülüne değer bulunmuştur. Uyar'ın öyküleri, durum, kişi ya da olay kesitleri anlatmanın ötesindedir. Her öykü, başlı başına kendi içinde bir dünya olarak kurgulanır ve anlatılır. Kimi öykülerse, yazarın bir başka öyküsüne gönderme yapar. İkinci kitabı ödeşmelerde belirtilen masalları, geleneksel anlatıları yeniden yorumlama, günümüze taşıma deneyi Uyar'ın öykülerindeki bir başka boyutu oluşturur. Şahmeran hikayesinde doğu söylenceleriyle başlayan deney, gece gezen kızlarda masal ve söylencenin evrensel tiplerini, temalarını yeniden yorumlama boyutunu alır. Bu kitabının başında yazar şu açıklamaya yer veriyor. Yersiz ve adsız kişileri, masalın belirlediği serüven ormanından, kan, post ve buğu tüten yoldan çekip çağımıza, günümüze getirmek istedim. Dolayısıyla onları birer birer olarak işledim. Yani öykü kişileri olarak. Geçen sürede özellikle kadınlar, eski masallarda önlerine değer diye sürülen şehzade ile evlenmek, zengin olmak, sınıf atlamak gibi özlemleri çoktan bir yana itmişlerdi. En azından benim tanıdığım masal kahramanları. Bazı mitik öğelerse çağlar boyunca değişmeden kalmıştı. Değişen zamanın, değişen yaşantıların içinde değişmeyeni, kalanı yakalamak Uyar'ın en belirgin öykü çizgisini oluşturur. Okul arkadaşlıkları, aile ilişkileri, aşklar, alışkanlıklar bu yönüyle öykülenir. İlk öykülerinden birinin sonunda da söylendiği gibi çocukluk, Tomris Uyar için korunması, yitirilmemesi gereken değerlerdendir. Bu kitapta yazarın sizler için seçtiği 7 öyküyü bulacaksınız. Çiçek Dirilticileri. Yağmur bütün gün yağdı. Damdaki kiremitler tıkırdadı. Rüzgar oluklara, pervazlardan içerilere savruldu. Başları örtülü kadınlar geçti yoldan. Taşlar su sıçratarak kurudular. Bulutların arasından bir halka geçirdi güneş, zayıf ve titrek. 3 araba geçti, ikisi özel, sayılmaz. Sonuncusu benim dedi Şükriye. Sayılır. Pencereye dayalı dirseklerini tükrükledi. Babam birazdan gelir. Annesi köşedeki sedire oturmuş, bacaklarını altına almıştı. Elindeki aynada yüzünü inceliyordu. Babam birazdan gelir. Şükriye annesinin güzel mi, çirkin mi olduğunu düşündü. Babasına sormuştu, güzeldir demişti babası. Annesi çenesindeki sivilceyi sıktı, elini önlüğüne sildi. Şükriye bir karara varmadan pencerenin yanına döndü. Babam birazdan gelir. Hava iyiden iyiye açmıştı şimdi. Sokaktan geçen adamlar yağmurdan sonra eskimiş görünüyorlardı. Paçaları çamur içindeydi. Her pazar sinemaya gideriz. Arada bir de babaanneye. Annesi duymasın diye sustu. Sesini azıcık yükselterek tekrarladı. Arada bir de babaanneye, annesi bir kere daha duymasın diye. Sonra dönüp baktı. Annesi başındaki topuzu firketelerle dengeliyor, deliyordu. Şükriye'nin dişleri kamaştı. Konuşacak şey bulamazdı annesiyle kalınca. Yalnızken hep susarlardı. Baban neredeyse gelir. Şükriye bıktı. Masadaki sürahiden bardağına su boşalttı, iş olsun diye içti. Sen de gelecek misin bizimle? Yok, işim var benim dedi annesi. Sonra Raşit Beylere gideceğim. Demek biz babaanneye gidiyoruz. Şükriye küçük bir kırmızının boğazına yerleştiğini duydu. Şimdiye kadar kaç kere ağladığını saydı. 14 çıktı. 20'ye kadar ağzını açmamaya karar verdi. Yoldan şemsiyeli adamlar geçti. Kapkara şemsiyeler. Yağmura yetişememişlerdi. Kapı açıldı. Babası girdi içeri. Yine unuttun yağlanmayı dedi annesi. Ne var ne yok? Geciktim kusura bakma. Hadi Şükriye Nazan sinemaya. Ben gidemem dedi annesi. İşim var. Evde otursanız olmuyor mu yani? Çocuğu üşüteceksin. Şükriye kaç kere üşüttüğünü saydı. 9 çıktı. Kapıdan çıkınca elini tuttu babasının. Bir iki kere burnunu kaşıması dışında yol boyunca da hiç bırakmadı. Babaanne deyince babaannenin önce evini düşünürdü sonra yüzünü. Babaanne güzeldi. Saçlarını ortadan ayırır, limon kolonyasıyla yatıştırırdı. Yakasında iki anahtarlık bir deste asılı dururdu hep. Şükriye yolun ıslak taşları üstünde yürünecek bir çizgi buldu. Her sokakta yürünecek en rahat çizgiyi bulmada üstüne yoktu. Şiir söylemezdi. H'ye kadar sayarım, sonra sayamam diye düşündü. Babaanne H'ye kadar saydırdı ona, konuklar varken. Şükriye utanırdı. Ne güzel de sayıyor diye bağırırlardı konuklar. Babaannenin yeşil çiçekli fincanları vardı. Babası ayağa kalkardı alırken. Zahmet ettin, gelecek hafta Nazan da gelir derdi. Oysa üçü de onun gelmeyeceğini bilirlerdi. Annem gelseydi üşütürdü değil mi? Şükriye babasına baktı. Annesini severdi ama babasını daha çok. Babasının eli sert, tırnakları sarıydı. Filiz'in babasından daha uzun boyluydu. Ne sinir kız, derslerini iki kere bir yazıyor. Bir de temize çekiyordu, üç. Ama babası çok yaşamazdı besbelli. Saçları dökülmeye başlamıştı. Simit ister misin? Yok. Akşam yemek yemezse annesi kızardı. Arada yedikleri sayılmazmış. Babaanne koca bir tabakta beyaz bir tatlı getirirdi, çevirme. Bir bardakta su. Fincanlar, bardaklar, yeşil sabun kokardı. Babası az şekerli içerdi kahvesini. Şükriye içsin diye tabağına dökerdi biraz. Babaanne boyuna mutfağa girip çıkardı. Evleri bizimkinden küçük diye düşündü Şükriye. Çünkü mutfak taşlığa bakıyor. Bir kapı daha vardı taşlığa bakan. Ama Şükriye hiç açmamıştı o kapıyı. 3 ay önce o odanın ampulünü değiştirmişti babası. Ne zahmet anne, işimiz bu. O cebinden tornavidasıyla kontrol kalemini çıkarırken koltukları kabarmıştı Şükriye'nin. Bakkalın oraya gelince babası durur, annene sinemaya gittiğimi söylersin derdi. Babaanneler de üşütürsün diye korkuyor. İnanmadan babasının söylediklerini dinlerdi Şükriye. Onunla gizli bir şey paylaştığı için gönenirdi. Akşam yemeğe oturduklarında masanın altından onun elini tutardı. Film güzeldi derdi annesine. 3 kişi öldü, öyle ağladım ki. Babasını güldürmek için daha inandırıcı ayrıntılar bulurdu. Baştaki Miki renkliydi derdi. O zaman babası H'ye kadar saymış gibi gülerdi. Gözleri birbirine yakındı. Kaşları kalın bir çizgiyle birleşmişti ama gülünce dişlerinden başka hiçbir yeri görünmezdi. Kapıya biraz kala sekmeye başladı Şükriye. Oraya kadar koşsa bile son 7 metreye gelince gecikmek, yolu uzatmak ister, tek ayakla sekmeye başlardı. Çok sevindiğine utandığı için mi ne? Kapıda biraz beklediler. Hoş geldin oğlum dedi babaanne içeriden. Geliyorum. Kapıdan girdiklerinde pabuçlarını çıkarmayı unutma kızım Şükriye dedi. Taşlıkta Şükriye doya doya bir daha baktı babasına. Baban hasta yatıyor. Babaannenin sesi musluk gibi açıldı taşlığa. Gençleşmişti. Taşlığın 4 yanında çiçekler duruyordu sepet sepet. Zambaklar, süsenler, şebboylar, güller, menekşe. Bir karanfil kopar Şükriye dedi babaanne. Saçına pembe bir gül iliştirmişti. Yüzü de pembeydi. Dedenin hastalığıyla çiçekler arasında bir ilinti kurmaya çalıştı Şükriye. Babasının yüzü kızarmıştı. Dedesini hiç görmediğini düşündü Şükriye. Onlar oda kapısını açarlarken çiçekler hep birden koktular. Kimse yoktu içeride. Babaanne omuzlarına siyah bir atkı sarmıştı. Mutfağa kahve yapmaya koştu hemen. Şükriye bacak bacak üstüne atarak kahvesini üfledi. Dudağının üstündeki tüylerin kıpırdasını duyunca içmeye başladı. Babaanne sessizliğini bozmak için Nazan nasıl diye sordu. Şükriye kızım taşlıkta oynasana biz de babanla konuşalım. Yalnız çiçeklere dokunma. Nazan iyi işi varmış dedi babası. Ne oldu babama? Üşütmüş. Taşlık karanlıktı. Kokulu karanlıkta çiçeklerin renkleri babaannenin ince uğultusuna karışıyordu. Elini öpüver oğlum baba oğul arasında olmaz dargınlık. Çiçeklerden çok taşlığın öte yanındaki kapı çekiyordu Şükriye'yi. Açsa mıydı? Dede orada mıydı ki? Yüreği çarparak kapının tokmağını çevirdi. Bir süre hiçbir şey göremedi. Odada bir nezle kokusu vardı yalnız. Gözleri alışınca yatağı seçti. 2 iskemle ile tahta bir masa duruyordu yatağın yanında. Karşıki duvara babaannenin beyaz elbiseli bir gençlik resmi asılmıştı. Saçları örülüydü. Bir iskemleye dayanıyordu. Çizmeli bir adam oturuyordu iskemlede. Eski bir oda görmenin ezikliği çöktü Şükriye'nin üstüne. O sırada yataktaki gölge doğruldu. Kimsin sen? Şükriye karşılık vermek istedi, olmadı. Yerinde kala kaldı. Elini uzattı ihtiyar. Sen Şükriye'sin herhalde. Gel bakalım, yaklaş. Ama önce pencereyi aç da yüzünü göreyim. Şükriye çekinerek pencereye yanaştı. Ayaklarının ucuna basarak camı itti. Yukarıdan vuran ışık, ihtiyarın kırçıl saçlarını, aşağı doğru yaylanmış kara kaşlarını, gür bıyıklarını aydınlattı. Ne zaman geldin sen Şükriye? Biraz önce. Böyle diyerek suçun hafifletmeyi umdu. İhtiyarın yüzünde suçlayıcı bir öfke gizliydi sanki. Özellikle ağzının ucundaki kıvrımlarda. Otur bakalım dedi. Otur bakalım şöyle. İhtiyar bir adamın küçük bir kıza soracağı şeyleri bilmiyor diye düşündü Şükriye. Konuşmayı zorladı. Okula gelecek yıl başlıyorum. Adım Şükriye değil, Şükrüye'dir. Hasta mısınız? Ya, üşüttüm. Üşütmek kötüdür. Annem, dedenin hoşlanmayacağını sezerek sustu. Sonra, çiçekler sizin mi? Benim. Hepsi mi? Hepsi. Ne yaparsınız bu kadar çiçeği? Satarım. Peki ya beğenmezlerse? Beğendiririm. Neden beğenmesinler? Bunca ter döküyorum. Bak, her akşam geniş bir kova alırım. Çiçeklerin çürümüş saplarını, kararmış yapraklarını ayıklarım. Köklerini biraz keserek kovadaki suda dinlendiririm. Yüzlerine sık sık su serperim. Sabaha dirilirler. Demek siz çiçek diriltecisiniz, dedi Şükriye. Bizim köşede öyle birine rastlamıştım. Bir de vazo satan bir adam görmüştüm. Koca bir vazoyu kucağında dolaştırıp duruyordu. Param olsaydı alacaktım. İhtiyar duygulanmıştı. İyi kızsın Şükriye, dedi. Babana çekmişsin. İçeride mi? Çok oldu görmeyeli eşeği. Şükriye utandı ama kızmadı. İhtiyarın bıyıkları titriyordu. Sen müthiş bir kız olacaksın Şükriye. Öyle gözüküyor. Çabuk alışacaksın. Bilir misin, önceleri satamazdım çiçeklerimi. Kıyamazdım. O zaman gençtim. Güzelliği kanıksamamıştım daha. Zamanla alışıyor insan. Ben de kökleri, yaprakları tanıyabilir miyim? Tanırsın, dedi ihtiyar. Tanırsın. Hem sonra malını elden çıkarmayı öğrenmelisin. Ara sıra için yanacak ama geçer. Soğukkanlı olmalısın. Güç iş bizimki. Başka işlere benzemez. Gazetelerin küçük ilanlarında adı geçen mesleklerden değildir. Babam bana gazete okur, dedi Şükriye, sabahları işe gitmeden. Hem biliyor musunuz, sizin işinizi herkes yapamaz. İhtiyar coşmuştu. Göğsü eski pijamasının altından inip inip kalkıyordu. Rozet satıcılığı gibi, dedi soluk soluğa. Sabun köpüğü üfleyiciliği gibi, diye haykırdı Şükriye. Kulun çıkarıcılığı gibi, dedi ihtiyar. Vazo dolaştırıcılığı gibi, dedi Şükriye. Ayrıntıcı bir meslek, dedi ihtiyar. Herkes nasıl para kazandığına şaşar. İşin ucunda bel bağladığın şeyin yok olması da var çünkü. Baban gibi. Kapıyı vurup gittiği gün nasıl sarsılmıştım. O tüccar kızıyla evlenmeyi aklına koymuş bir kere. Dinlemedi, elimi bile öpmedi hala. Şükriye burnunu kaşıdı ağlamamak için. Ne diyordum, dedi ihtiyar. Soylu mal satıyorum ama ne yaparsın ki, mesleğim önemsiz. Soylu ve önemsiz. Yatağında doğruldu. Şükriye onun gövdesine göre çok cılız olan kollarına baktı. Yoruldum artık, dedi dede. Hadi git de merak etmesinler. İyi kızsın. Gene uğra bana, olmaz mı? Uğrarım, dedi Şükriye, söz. İhtiyar öksürerek yatağına uzandı. Yorganın altına gömülene kadar ona baktı Şükriye. Yolda babasıyla hiç konuşmadılar. Şükriye hep dedeyi düşündü. Eve girdiklerinde annesi sedire oturmuş tırnaklarını boyuyordu. Raşit Beyler babamla ortak oluyorlar, dedi. Sermaye meselesi çözümlendi böylece. Siz ne yaptınız? Film nasıldı? Babaannelere gittik, dedi Şükriye. Dedeyi çok sevdim.
Ayrım sonu.